Ayrım 16. Katı İslami kurallarla birbirinden koparılmış Müslüman kadın ve erkeklerin dünyası arasındaki iletişimin en etkin parçasıydı onlar. Ne de olsa her kadının bir hadımı olamazdı ama kiranın bohçasından her bütçeye göre bir şeyler çıkabiliyordu. Haydi kirazem, bak ne güzel küpeler getirdim senin o minik kulaklarına. Kıpkırmızı yakutlar, tıpkı kiraz gibi. Ester yakutları duyunca içini çekerek kalktı yerinden. Mücevhere hiç dayanamıyordu. Onu görünce yaşlı kadın hemen boynuna sarılıp öptü. En pahalı gerdanlıklar bile seninle yarışamaz. Şu endama bakın, şu güzelliğe bakın. Maşallah, maşallah dedi. Ve sağ elinin orta parmağını 3 kere tahta masaya vurdu. Rachel de kadının yaptığını tekrarladı. Yıllar içinde adetler birbirine karışmıştı. Hatta diller de. Artık İstanbul Yahudileri İspanyolca, Arapça, Rumca, Türkçe karışık bir dille konuşuyorlardı. Binbir rengin, tadın kaynaştığı bir yaşam biçimiydi İstanbul'da paylaşılan. Eski Bizans mozaikleri gibi bir yığın küçük parça birleşip canlı, göz alıcı bir ahenk oluşturmuştu. Kiranın bohçası da bundan daha az çeşitli, daha az renkli değildi. Şam ipekleri, Venedik taftaları, Fransız dantelleri, küpeler, gerdanlıklar, bronşlar, zincirler, incecik cam işleri, seccadeler, kokular, boncuklar, kadınların içinin gideceği bir yığın pahalı ucuz albenili mal. Ester bunları karıştırırken Kira cebinden çıkardığı üzeri rengarenk boyanmış bir yumurtayı kıza uzattı. Al bakalım dedi, dilerim sana uğur getirsin. Ortodokslar birkaç gün önce kutlamışlardı Paskalya'yı. Yahudilerin Pesah'ı da dün bitmişti. Masanın üzerinde bir tabakta hala hamursuz vardı. Rachel bir an kadına bundan ikram etmeyi düşündüyse de sonra nasıl bir tepkiyle karşılaşacağını bilmediğinden bir şey söylemedi. Ester yumurtayı yalancıktan bir ilgiyle elinde çevirerek baktıktan sonra bir kenara koydu ve tekrar bohçaya daldı. Az önceki ruh halinden tamamen çıkmış gibiydi. Kadının ona uzattığı yakut küpeyi kulağına götürüp kıkırdadı. Rachel içeri giden kocasına bakıp "Bak görüyor musun?" gibilerden gülümseyerek başını sallıyordu. Kadın şimdi de yumuşacık, yanar döner bir kumaş çıkartmıştı ortaya. Ester hemen sarıldı buna. "Nasıl oldu?" diye sordu annesine. Rachel, "Çok güzel Ester'im, çok yakıştı." dedi. Kira kadın, "Ah be dona Rachel," dedi. "Ne olur bir bardak su, yandım." Rachel hemen yerinden kalkıp mutfağa gitti. Ester kulağında yakut küpeler sarındığı kumaşla bir sağa bir sola dönüyordu ortadaki küçük havuzun yanında. Kira kumaşın yere değen ucunu toplarken "Kiraze, sana bir haberim var," diye hızlı hızlı mırıldandı. Ester şaşırmıştı, kadına baktı merakla. Kadın küpeyi çıkarıyormuş gibi yaparken kızın kulağına "Altı parmak paşa seni görmek için yanıp tutuşuyor," diye fısıldadı. 24 Nisan 1529 Pera. Rachel, Pera'nın arkalarındaki bu küf kokan kargacık burgacık sokaklara ilk kez geliyordu. Çok ama çok heyecanlıydı. Ayakları birbirine karışıyordu adeta. Eliyle kalbine bastırdı, dik yokuşta durup soluklanırken ter içindeydi. Bir yandan da ürperiyordu. Bir an geri dönmeyi düşündü. Belki de saçmalıyordu, tamamen yersizdi kuşkuları. Sonra tekrar yürümeye başladı. Dönüp duruyordu birbirine bitişik, boyası gitmiş evlerin arasında. Pencerelere, cumbalara sarılmış renkli çamaşırlar ilkbahar rüzgarıyla hafif hafif sallanıyordu. Küçük çocuklar koşturup duruyordu neşeli çığlıklarla. Birkaç kadın kapı ağzına oturmuş dedikodu yapıyordu. Bir balıkçı dolaşıyordu sepetinde taptaze kalkan balıklarıyla. Bir yoğurtçu omuzlarına koyduğu sopanın ucunda sallanan bakır bakraçlarıyla yürüdü gitti yavaş yavaş yanından. Toledo şöyle bir geldi geçti aklından Rachel'in ve kendi çocukluğu, annesi, babası, kardeşleri. Yine durup dinlendi, yorulmuştu. Hem dolambaçlı yollardan hem de anılarından. Kendi başına halledemeyecekti bu işi, bir türlü bulamıyordu aradığı evi. Karşıdan gelen simsiyah giysili, kamburu çıkmış bir kadına yaklaşıp sordu. İhtiyar eliyle az ötedeki iki katlı cumbalı ahşap yapıyı gösteriyordu. Pencere panjurları sık sık, sıkı sıkı kapalıydı evin. Şimdi kendi avlu kapılarında asılı olan ve ta Toledo'daki evden buralara kadar taşıyıp getirdiği kapı tokmağını tıpatıp aynısını tutuyordu titreyen parmaklarıyla. Hızlı hızlı vurdu bir kadın elinin tuttuğu bronzdan topu yıldızımsı pirinç metal levhaya. Tak tak tak. Kimse cevap vermedi. Bu defa daha hızlı ve daha çok vurdu. Kapı açılana kadar da vuracaktı. Kararlıydı. Neden sonra içeriden bir ses geldi. Dur be, patlamadın ya, geliyoruz. Ve ahşap kapının iki kanadından biri aralandı. Kira kadın karşısında onu görünce afallayıp kalmıştı. Dona Rachel, Dona Rachel, burada ne işiniz var diye sordu. Sonra kapıyı açıp yorgun kadını içeri aldı. Rachel'in yüzü sararmıştı. Hemen bir bardak su getirdi Kira. Onun hareketleri de telaşlıydı. Kadının geliş nedenini biliyor gibiydi. Yine sordu. Hayırdır Dona Rachel? Hayır mı? Değil mi? Onu bana sen söyleyeceksin. Kira kadın. Nasıl? Açık konuşayım. Esther'in seninle bir iş çevirdiğini düşünüyorum. Bana ne olup bittiğini anlat. Yok be Dona Rachel, ne işi olacak? Onu kızım gibi severim bilirsin. Yemin ederim Tanrı şahidimdir. Kadın boynundaki haçı dudaklarına götürüp öptü. Sevdiğinden kuşkum yok Kira. Ama unutma ki anneler kızlarını her şeyden ve herkesten daha fazla severler. Şimdi bana anlat olanları. Kira'nın konuşmaya niyeti yoktu. Aynı sözleri tekrarlayıp duruyordu durmadan. Rachel elini belindeki keseye attı ve yıllardan beri biriktirdiği küçük altınlardan birini çıkarıp Kira'nın önüne koydu. Kadın bunu bir kenara itti. Rachel tekrar haydi anlat derken bir tane daha koydu masanın üstüne ve bir tane daha, bir tane daha. Yedincide Kira konuşmaya başladı. Bunda bir kötülük yok Dona Rachel. İnan ki yok. Yalnızca iki defa görüştüler. O da beşer dakikacık. Hepsi bu. Rachel'in yüzü kıpkırmızı olmuştu. Nabzını kulaklarında duymaya başlamıştı. Kendisine hakim olmaya çalışarak kimdir bu adam Kira dedi. Hiç korkma. Kısmet kuşu kondu başınıza. Adam paşadır. Hem de sultanın gözdelerinden. Niyeti çok ciddi. Almak ister senin kirazeyi. Ben zaten gelip anlatacaktım sana 2-3 güne kadar. Onun adı Esther. Kızma be Dona Rachel. Tamam Esther olsun. Paşa ha. Ama o bir Müslüman. Ne fark eder? Bilirsin Müslümanlar başka dinden kadın alırlar. Bol bol. Hanım sultanlara baksana. Hepsi ayrı bir yerden. Ama biz Yahudiyiz. Daha iyi. Nasılsa kirazenin yani Esther'in bütün çocukları, babaları ne olursa olsun Yahudi olmayacaklar mı? Ne üzersin kendini benim güzel hanımım? Bilmiyorum. Moşe ile konuşacağım. Bir de haham başına sormadan bir şey söyleyemem. Altı parmak paşayı duyunca herkes olur der, bundan eminim. Ne dedin sen? Ne dedin? Herkes olur der dedim. Hayır, adı ne, adı ne? Rachel'in nefesi tıkanmıştı. Altı parmak Burak Paşa. Sol elinde altı parmağı olduğu için öyle deniliyor. Sol elinde altı parmağı mı var? Kaç yaşında bu adam? Çok mu yaşlı, nereli? Tanrım, o olabilir miydi aynı adam? Karmaşık olmuştu kafasının içi Rachel'in. Korkma Dona Rachel, genç biri olsun olsun 29-30, hem de çok yakışıklı, üstelik de Karun kadar zengin, biraz esmer kiraz eden, yani senin esterden azıcık daha koyu. Zaten biliyor musun, şaşılacak şey, iki su damlası kadar benziyorlar birbirlerine. Aynı gözler, aynı ağız, aynı burun, aynı saçlar, sanki kardeşler. Rachel duydukları karşısında çıldırmış gibiydi, inanamıyordu, inanamıyordu. Kaderin ona oynadığı bu korkunç oyuna, bu olabilir miydi? Sallanarak yerinden kalktı, kadın konuşmaya devam ediyordu. Esmer olması çok normal, Fars'tan Merilia'dan getirilmiş. Belki soyunda biraz Araplık vardır ama çok iyi bir adam Donna Rochelle. Dedim ya, başınıza talih kuşu kondu maşallah. Rachel birden sus diye bağırdı. Hayır, asla. Ölsem bile böyle bir şey olamaz. Esther'i kendi ellerimle öldürürüm de ona vermem, bunu böyle bil. Ama aması maması yok. Sana şimdi ve son kez söylüyorum. Bir daha kızıma yaklaşırsan seni mahvederim. Damadıma söylerim ve bu işi sultana kadar götürürüm. Ayağını denk al. Rachel kapıyı vurup çıktı. Yokuş aşağı koşuyordu. Başına attığı şal düşmüştü. Gözleri yaşlar içindeydi. Geçtiği sokaklarda ona bir deliymiş gibi bakanlara aldırmadan koşuyordu. Bu nasıl bir lanetti? Nasıl bir lanet? Esther inanılmayacak kadar neşeliydi. Babasının önünde küçük bir kız gibi şarkılar söylüyor, ayaklarını yere vurarak dans ediyordu. Moshe bunun nedenini bilmese de kızının mutluluğundan sevinç duyuyordu. Esther'e bakıp gülümserken, gençlik işte diye geçirdi içinden. Baharda kanı kaynadı. Gerçekten de kanı kaynıyordu Esther'in. İçi kıpır kıpırdı. Sanki görünmez iki kanadı çıkmış da uçuyordu bulutların üzerinde. Aşıktı Esther, hem de sırılsıklam aşık. Elini dudaklarının üstüne koydu. Burak Paşa'nın kalın dudaklarının yakıcılığı hala duruyordu orada. İlk kez öpüşmüştü. Çok kısa da olsa müthiş bir andı bu. Ayakları yerden kesilmiş, başı dönmüştü, kalbi deli gibi çarpmıştı. Hemen evleneceklerdi. Kararlıydı Esther. Bunu deli gibi istiyordu. Burak Paşa gidip konuşacaktı eniştesi Doktor Chiprut'la. Herhalde hayır diyecek halleri yoktu. Hem kim ne diyebilirdi? Koskocaman bir paşa. Yakışıklı, genç, zengin. Yeniden ayaklarını yere vurdu, eteklerini savurarak dans etmeye başladı. Tam o sırada avlu kapısı aralandı ve içeri Rachel girdi. Gözleri çukura kaçmış gibiydi. Deli gibi bakıyordu. Saçları karışmıştı. Moshe ve Esther onu böyle görünce telaşlanmışlardı. Rachel, neyin var? Ne oldu? Anne, kadın hiç cevap vermeden Esther'e doğru ilerledi ve ellerini kaldırıp şap diye bir tokat patlattı kızının suratına. Moshe de Esther de şaşkınlıktan donup kalmıştı. Bu ilk kez oluyordu. Esther eliyle yanağını tutuyordu. Moshe yerinden fırlayıp karısının koluna yapıştı. Kadın hiç bakmadan itti adamı. Buz gibi ve kararlı bir sesle. Bir daha benden izinsiz evden dışarı çıkmayacaksın Esther dedi. Asla çıkmayacaksın bu evden dışarı. 2 Mayıs 1529 Divan. İbrahim Paşa kendine sultan dedirtmiş. Fermanlarda diye duyduk. Doğru mudur? Vallahi bizim de kulağımıza gelmiştir ama sanırım bu düşmanı etkilemek içindir. Arkasında bir bit yeniği aramak bilmem hakkaniyete sığar mı? Yok canım. Tabii tahta göz diktiğinden değildir ama yine de yerin kulağı vardır bilesin paşa. Doğru. Divan hazırlığındaki paşalar yavaş yavaş avluda toparlanıyordu. Artık iyiden iyiye bahar gelmişti ve henüz açıklanmamış olsa da yakında Macaristan'a bir sefere çıkılacağını tahmin edilebiliyordu. Ordu bu dini yeniden alıp Yanoş'a teslim edecekti. Belki de oradan daha uzaklara, Viyana'ya kadar gidilirdi. Herkes sultanın kararını bekliyordu. Şeyhülislam dönüp İbrahim Paşa'ya sordu. Nasıl şehzade, afiyette midir? Maşallah, çok iyi. Aslan gibi tam babasının oğlu. Akıllı, cesur, gözü pek. Şehzade Mustafa Osmanlı'ya layık bir şehzade. Ben Şehzade Selim'i sormuştum dedi Şeyhülislam sakalını sıvazlayarak. İbrahim Paşa irkildi. Ah evet dedi. O da iyidir, çok iyi. O sırada Sultan Süleyman içeri girdi. Vezirler, paşalar, yeniçeri ağası, sipahi ağası, kapı ağası, din adamları, kaz askerler, defterdarlar hep birlikte ayağa kalkıp ellerini göğüslerinde birleştirerek başları hafif yana eğik yere baktılar. Sultan hemen söze girdi. Gidiyoruz. Hem de ta Avrupa'nın göbeğine en kısa zamanda. Demem odur ki tez elden gizli bir öncü kuvvet çoktan yollandı bu dine. Gazamız mübarek ola. Herkes bir ağızdan besmeleler getirip hayırlı olsun duaları etti. Tuhaf bir ruh hali sarıvermişti divanı. Tıpkı Muhaç'ta savaş öncesi sabırsızla eşinen atlara benziyordu vezirler, paşalar, lalalar, ağalar ve sultan. Pera. Raşel bir hafta içinde ikinci kez Kiran'ın evinin kapısını çalıyordu. Öfke ve acı içindeki yüzü. Ah nasıl olmuş da Ester'in matbaaya gitmesine izin vermişti. Nasıl kanmıştı ona. Moşe'nin yumuşaklığındandı hep bu olanlar. Saatlerdir ortada yoktu kızları. Ta sabahın köründen beri. Üstelik birkaç parça eşyasını da yanına almıştı. Kaçmıştı Ester evden. Bundan emindi Raşel. Neredeyse güneş batmak üzereydi. Bakmadığı yer kalmamıştı. Mutlaka buradaydı. Kapının açılmasını beklerken Tanrı'ya karşı büyük bir günahın henüz işlenmemiş olması için dua ediyordu durmadan. Bir yandan da tuhaf bir merak kemiriyordu ruhunu. Ya onu görürse ne yapacaktı? Ne yapacaktı? Kendi kendine bile tekrarlayamıyordu kimi göreceğini. Oysa biliyordu Burak Paşa, altı parmak Burak Paşa onun oğluydu. Yıllar önce göğsüne yapışmış o küçücük eller, Alegria'nın onu bıraktıktan sonra getirdiği altınlar. Şimdi Raşel de altın saymaya hazırdı. Başka bir çocuk için, kızı için. Bayılacak gibiydi. Panik içinde dengesini tamamen yitirmiş, deli gibi vuruyordu kapıya. Artık tokmağı bile kullanmıyordu. Durmadan yumrukluyordu. Boyası dökülmüş ahşap kanadı. Köşeye sıkışmış bir kediye dönmek üzereydi. Tanrım, yok mu bir çıkış yolu diye mırıldandı. Çenesi titreyerek, sen beni koru, sen kızımı koru. Oğlumu diyemiyordu bir türlü. Günahımı affet Tanrım, acı bize diye neredeyse bağıracakken kapı açıldı. Kira karşısında Raşel'i görünce gerçekten çok şaşırmıştı. Onu hiç ama hiç beklemediği yüzünden belliydi. Hemen içeri aldı kadını. Raşel nerede diye bağırdı. Kim nerede Dona Raşel? Ester, sana soruyorum, nerede Ester? Sana yeminle o günden beri onu hiç görmedim ve konuşmadım, burada yok. Ne oldu? Raşel Kira'ya hiç aldırmadan oda kapılarını bir bir hızla açıyordu. Emindi, buradaydı kızı. Nerede onlar? Kira, sakin ol Dona Raşel diye tekrarladı. Burada kimse yok. Ester başka bir yerdedir. Belki de ablasına gitmiştir. Bilmiyorum, onunla beraber. Otur lütfen dedi kadın. Ne olur otur, sana söyleyeceğim. Raşel sedire çöktü. İçini rahat tut Dona Raşel. İçini rahat tut. Hiç yapmamam gereken bir şeyi yaparak sana bir sır vereceğim. Senin bunu kimseye söylemeyeceğinden eminim. Raşel hiç konuşmadan dikkatle bakıyordu kadına. Kira sanki birileri duyabilirmiş gibi eğilip fısıltıyla, paşa sabaha karşı gün doğmadan erkenden Macaristan'a doğru yola çıkmış dedi. Sultanın emriyle kim bilir daha ne zaman gelir, belki de hiç gelmez. Hiç mi gelmez? Kadın ağzını eğerek omuzlarını silkti. İki elini yana açmıştı. Ya Esther dedi Raşel. İlahi dona Raşel. Savaşa giderken paşa senin kızını da götürecek değil ya. Sana söyledim. Ablasındadır Kiraze. Yani Esther. Haydi git evine, üzme kendini daha fazla. Raşel'in içi rahatlamış mıydı, rahatlamamış mıydı bilmiyordu. Daha önce hiç duymadığı bambaşka kaygılar gelip oturuvermişti. Sanki yüreğinin tam orta yerine. Dışarı çıkarken belindeki keseden bir avuç altını alıp uzattı Kiraya. Senden son bir şey daha istiyorum dedi. Bunları yani sustu, yutkundu, sonra sanki zorlukla konuşuyormuş gibi. Kesik kesik devam etti. Yani onun gittiğini Esther'e söyleme. Kadın başını salladı. Raşel bununla yetinemezdi. Yemin et dedi. Kutsal kitabının üzerine yemin et. Kira olanlara tam olarak bir anlam veremiyordu. Ama Raşel'in yüzü öylesine acı doluydu ki yemin ediyorum dedi ve göğsündeki haçı öptü. Yüce İsa adına yemin ediyorum ki bunu asla Esther'e söylemeyeceğim. Bu kez Raşel sakin ama ruhunu kaybetmiş gibi donuk bir ifadeyle, bir maskeye benzeyen bir yüz ve birinin aynı aralıklarla bedenini adeta sürükleyen adımlarla yavaş yavaş indi yokuştan aşağı. Sonra evine gitti ve bekledi. Esther gelecekti ama acı çekerek geri gelecekti. Bundan emindi. Ve yanılmadı. Geri geldi Esther. Avlu kapısını sessizce açtı. Moshe de Raşel de gözlerini bile kırpmadan beklemişlerdi kızlarını. Neredeyse gece yarısı oluyordu. Moshe yerinden kalkmak istedi. Karısı onu durdurdu ve parmağını dudağına götürerek susturdu. Moshe karısına güveniyordu. Hiç soru sormadan, ses çıkarmadan uydu ona. Yıllar önce haham başıya ettiği yemini bozamazdı. Raşel anlatmazsa o hiç sormayacaktı. Esther'in oda kapısı hafifçe gıcırdayarak kapandı. Raşel duymasa da onun ağladığını biliyordu. Esther gerçekten de ağlıyordu. Başını yastığının altına sokmuş, tıkana tıkana ağlıyordu, aşağılanmıştı. Bir yığın yabancı gemicinin arasında beklemişti Burak Paşa'nın adamlarının gelip onu almasını. Ama hiç kimse gelmemişti. Paşa onu aldatmıştı, onunla oyun oynamıştı, alay etmişti. Dudaklarını sanki onun dudaklarının izinden kurtarmak ister gibi bastıra bastıra ovaladı. Dilerim geberirsin Burak Paşa dedi. Dilerim geberirsin ve ben de görürüm. Yan odada Raşel yüreği gitgide daralarak bakıyordu karanlığa. Yattığı yerden sanki içinin gecesi daha koyuydu. Esther'in bu son sözlerini duymadı ama kızının hıçkırıklarını kendi boğazında hissediyordu. Hayat bu kadar acımasız olabilir miydi? 18 Mart 1532 Loire. François'in içi öylesine sıkılıyordu ki bıkıp usanmıştı savaşlardan da, siyasetten de. Dalgın dalgın çevresine bakarak atını geniş gövdeli asırlık kara ağaçların altına sürdü. Yanı başında kıvrıla büküle hızla akıp gidiyordu. Kenarları kahverengimsi, ortası koyu yeşil Loire ırmağı. Sarı sazlıklarda taptaze sürgünler belirmeye başlamıştı. İlerideki köprünün üzerinde iki küçük çocuk bellerine kadar aşağı sarkmış balık tutmaya çalışıyordu. Uzak tarlalarda iki büklüm kadınlar, erkekler harıl harıl yeni mevsime hazırlanıyorlardı. Alnı beyaz akıtmalı atının dizginini kastı yavaşlasın diye. Parlak kızıl yelelerini okşadı hayvanın. Tam karşısındaki ağacın dibinde kocaman kuyruklu iki sincap vardı. Nefesini bile tutmaya çalıştı onları ürkütmemek için. Ama hayvanlar sürmeli, iri gözleriyle hemen fark etti bu yabancıları ve çarçabuk yukarı tırmanıp yeni yapraklanan dalların arasında kayboluverdiler. biri dişi, biri erkek olmalıydı. Keşke sincap olsaydım diye geçirdi içinden. Tek derdi biraz fındık, biraz meşe palamudu bulmak olurdu o zaman. Üstelik dilediğince dolaşırdı, özgür yaşardı, hayatın tadını çıkarırdı. Dalgın gözlerle baktı dalların arasından görünen gökyüzüne. Küçücük milyonlarca yaprak vardı kuru gibi görünen dallarda. Çok yakında her yer yeniden yemyeşil olacaktı. Toprak ana bir kez daha doğuruyordu tüm bereketiyle. Barış ve huzur içinde. "Ne güzel değil mi Pierre?" dedi yanı başındaki süvari komutanına. "Affedersiniz kralım, duyamadım." "Önemi yok Pierre. Yüksek sesle düşünüyordum sadece." Önde kral ve süvari komutanı, arkada diğer askerler, kafile yavaş yavaş çıtırtılarla ilerliyordu çamurlu toprakta. Doğanın sesinden başka bir ses duyulmuyordu ortalıkta. Kuşların cıvıltısı, ırmağın uğultusu, yaprakların hışırtısı, çok uzanan bir çan sesi duyuyordu Fransova. Bugün, yarın Henry Anglikan Kilisesi'nin kuruluşunu ilan edecektir diye mırıldandı. More Wolsey, şimdi de Cromwell, iyice allak bullak olacak Avrupa, papalığa karşı yeni bir kilise. İngiliz kralının İspanyol karısını boşamak için bu yaptıklarına akıl erdirmek mümkün değil. Anne Boloyne'u doğrusu gerçekten merak ediyorum. Sorun anne Boloyne'un güzelliği değil bence. Benim bildiğim Henry daha çok karı alır. Emellerinin yalnızca bir evlilikle sınırlı olduğunu sanmıyorum. Onun niyeti temelde manastırlara el koyup hazinesine para katmak, kaynak sağlamak, yalnız bu arada Protestan Luther'le yandaş durumuna düşecek. Bu da onu çok zor bir duruma sokar. Ada kendi derdiyle uzun süre uğraşacağı benzer kralım. Benim kaygım buranın da benzer sıkıntılarının içine kayması Pierre. Her şey hızla değişiyor. Buna ayak uyduramayan ayakta kalamaz. Oysa bizim kabinenin çoğu cumhuriyet yanlısı, reformculara, şiddetlere karşı. Ellerinden gelse Van Dans tarikatını bir anda ortadan kaldıracaklar. Ben de Katoliyim ama cumhuriyetçilerin tehlikeli olduğuna inanmıyorum. Bu kilisenin sonu olmaz ki, artık ailelerin tek başlarına Avrupa'ya yönelmesi devrinin sonuna geliyor bence. Yeni yollar, yeni biçimler denenmeli ama bunu görmek istemiyorlar. Hatta en küçük bir karşı görüşe katlanamıyorlar. Yok etmek istiyorlar hemen onları. Bilmiyorum onları durdurmayı nereye kadar başarabilirim. Kabine size rağmen hareket edemez kralım. Zaten yakında Avrupa'nın başı iyice sıkışacak. Hiç kimse bir de iç çalkantıyı göze almak istemez. Haklısın Pierre, doğru. Yaz geliyor, ortalık dediğin gibi yeniden karışacaktır. Bir süre konuşmadan ilerlediler. Gölgeler hala insanı ürpertecek kadar soğuktu. Ama hava tertemizdi. İnsanın genzini yakacak kadar temiz ve keskin. Bir kuş sürüsü onlar yaklaşınca telaşla havalanıp yandaki ağacın tepesine kondu. Fransova ilgiyle izledi onları. Atının nalları çürük yaprak ve dal parçalarının arasında kayıyordu. İyi mi yaptık böyle davranmakla sence Pierre? Osmanlı bize kızmış mıdır? Viyana kuşatması sırasında çekimser kaldık diye ne diyorsun? Sanmıyorum kralım. Başka ne yapabilirdik? Luther bile ayağa kalkıp Süleyman'ın aleyhine nutuk atmıştı. Bütün Hristiyan alemi Viyana kuşatmasında birlik oldu. Biz hiç olmazsa onlara katılmadık. Ama Süleyman'ın yanında da duramazdık. Bunu o da beklememiştir zaten. Umarım haklısındır Pierre. Zaten Venedik'te de yanaşmadı Karl'la ittifaka. Nasıl yanaşsın? Osmanlı onu bir lokmada yer. Yine de Germen İmparatoru'nun Karl'ın size birlik teklifinde bulunması çok enteresandı. Evet, hatta şaşırtıcı da diyebiliriz. Pierre kibarca başını salladı. Artık Macaristan tamamen Süleyman'ın kontrolünde. Ferdinand'ın son Budingi geri alma çabası da hüsranla sonuçlandı. Zapolya ve onu kontrol için yanına bırakılan Venedikli Giritti Budin kalesindeki 3000 yeniçeriyle hemen püskürtmüş onları. Giritti, görüyorsun şu Venedik politikalarını. İşlerini çok iyi biliyorlar. Evet, çok akıllıca davranıyorlar. Budin'i bir daha geri alamaz Ferdinand. Hatta 5 donanma yükü para dökse bile. Bence Süleyman 57 günlük o muhasaranın cezasını verecektir. Şarken'le kardeşi sözde Macar kralı Ferdinand'a bunu yanlarına bırakmaz. 1-2 ay içinde yeniden gelecektir İslam orduları Avrupa'ya. Zaten Akıncıları hiç ayrılmadı ki denebilir. Ta Almanya içlerine kadar saldırıyorlar durmadan. Yeniçerilerle başa çıkmak çok zor. Sizin izlediğiniz politika çok sağlıklı kralım. Onlarla iyi geçinmek en doğrusu. Başka türlü Osmanlı'dan kapitülasyon talep edemeyiz. Çok yakında bir yığın ticari imtiyaz elde edeceğiz. Süleyman taleplerimizi yerine getirmeye, anlaşmaları imzalamaya neredeyse hazır. Bu askeri başarıdan bile önde gelir. Şarken sürekli meydan okuyor ama işte görüyorsunuz, bir türlü karşısına çıkamıyor sultanın. Keşke çıksa da dersini alsa, bizim için çok iyi olur. O zaman bunu kutlamak gerekir kralım. François'nın Şarkent'le Roma Germen İmparatoru olduğu günden beri başı dertteydi. Aslında yıllar önce kızını onunla nişanlayarak durumu idare edebileceğini ummuştu. Ama işte olmamıştı. Taht sahibinin ne akrabası ne de dostu oluyordu. Saltanat bambaşka bir hırstı. François bunu çok iyi biliyordu. Şarken ise bu hırsın ve gücün sembolü gibiydi. Avrupa'nın mutlak sahibi olmanın peşindeydi. İspanya'nın ve Almanya'nın imparatoru ve hatta Avusturya'nın. Sonunda Papa'nın elinden kutsal Roma İmparatorluğu tacını giymeyi de başarmıştı. François İtalya'daki savaştan sonra yaralanıp ona esir düşmüş ve bir yıl kadar Madrid'de bir kulede hapis bile yatmıştı. Ama her türlü baskıya rağmen Fransa'yı onun yönetimine bırakmayı reddetmişti. İçi parçalanarak iki oğlunun rehin verdikten sonra ancak dönebilmişti topraklarına. İki yıl önce Şarke'nin halası Habsburglardan Margaret ve François'nın annesi Louise Sauvay'ın çabalarıyla kadınlar anlaşmasını yapmasa belki de çocuklarına bir daha asla kavuşamayacaktı. Bu yüzden Şarke'nin kız kardeşi, Portekiz kralının dul eşi Eleanor'la bile evlenmeye razı olmuştu istemeye istemeye. İleride Loire'nin kenarında küçük sarı boyalı bir manastır görünüyordu. François atını oraya doğru sürdü. Haydi Pierre dedi. Gidip bir uğrayalım manastıra. Hem de biraz dinleniriz. Atlarını hızlandırdılar. Kral ve yanındakileri gören siyah giysili papazlar telaşla koşturmaya başlamıştı. Onları layık oldukları gibi ağırlayabilmek için. Oysa François yalnızca gidip dua etmenin peşindeydi. Sıkıntılarından kurtulmak için, huzur içinde yaşayabilmek için, kral olmaktan bıktığını söylese acaba kim inanırdı? 18 Ekim 1532 Baden. Nisan sonlarında İstanbul'dan yola koyulan Süleyman Şarke'nin ordusunu tam 3 ay boyunca aradı. Avrupa'da pek çok kralın şövalyenin desteğini almış olan kutsal Roma Germen İmparatoru yine de savaş alanında onun önüne çıkmayı göze alamadı. Ferdinand ve ağabeyinin elçileri çok yüksek para teklifleriyle tekrar tekrar otağına geldiler. Osmanlı Sultanı'nın ama bunların tekliflerin kabul edilmedi. O sırada gelen Fransız elçisi ise alışılmışın dışında bir şatafatla, sanki bir kralmış gibi karşılandı. Davullar çalındı, fişekler atıldı, değerli armağanlar verildi elçilik heyetine. Doğrusu buna onlar bile şaştılar. François'nın Osmanlı Sultanı'nın gözündeki yerini bu abartılı törenlerle iyice anladı. Diğer iki elçi ve sessizce oradan ayrıldılar. Bu olaydan sonra da rakipleri ortaya çıkmayınca Süleyman ağır hareketlerle dolu mektuplar gönderdi her iki krala da. Ama bunlara da bir cevap alamadı ve çekilmeye karar verdi. Kış gelmeden dönmek zorundaydılar İstanbul'a, ama içi rahattı. Geriye çok büyük bir akıncı ve de deli kuvveti bırakacaktı. Burak Paşa da bu güçlerin arasındaydı. 3 yıldır buradaydı. Oradan oraya at koşturmuş, pala sallayıp durmuştu. Sultan onu çağırmadan İstanbul'a bir daha gidebilmesi olanaksızdı, biliyordu. Aslında hiçbir yeri özlediği de yoktu. Bunun için bir istek de duymuyordu. Ve zaten zamanı da yoktu paşanın böyle hayallere. Her an ölümle dans ediyor gibiydi. Tek düşündüğü kendisine verilen görevleri başarabilmekti. Önlerine geleni yıkıp yakarak, öldürerek hızla dolaşıyorlardı at sırtında. Akıncı adını duyan tir tir titriyordu Avrupa'da. Öylesine büyük bir şiddet estiriyordu ki bu gözü kara adamlar, ya baş alırız ya baş veririz idi yaşamlarını biçimlendiren slogan. Gerçekten de binlerce kadın erkek onların oklarıyla, palalarıyla can vermişti. Geçip gittikleri yerlerde arkalarında bir harabe bırakıyorlardı. Yanmış evler, kiliseler ve yığınlarla ceset. Altı parmak son sefere katılanlardan birinin getirdiği haberle iyice çıldırmış gibiydi. Sanki bir ölüm makinesine dönmüştü. Acıma duygusunun zerresi kalmamıştı onda. Yaşlı, genç, çocuk, hiç kimseyi aldırmadan yanındaki en gaddar askerleri bile şaşırtacak ölçülerde kıyım yapıyordu. Ama hiçbiri ağzını açıp da bir şey söylemeye cesaret edemezdi. Daha geçen gün kendi askerlerinden birinin kafasını herkesin önünde uçuruvermişti. Oysa adam onun için son derece basit ve sıradan olan bir şey yapmıştı. Bir gavur kızının ırzına geçmenin cezası bu kadar ağır olmamalıydı. Ama paşaya karşı çıkılamazdı. Özellikle de altı parmak paşaya. Hava iyice soğumuştu. Geceleri insanın iliklerine kadar işliyordu sinsi rutubet. Bazen günlerce yağmur yağıyordu hiç durmadan. Çoğu zaman bir çadır bile kuramadan atlarının ayaklarının arasında kıvrılarak geceliyorlardı. İşin aslı yorulmuştu asker. Nereye gittiklerini çoğu bilmiyordu. Öylesine bir gidişti bu. Kanla, alevlerle, çığlıklarla bütünleşmiş bir deli gidiş. Osmanlı'nın deli kuvvetleri adlarına yakışır bir delilik içinde durmadan gidiyordu. Burak'ın ki ise daha çok bir cinnete benziyordu. Uzun zamandır rahat uyuyamıyordu. Uyusa da ter içinde kabuslar görerek hemen ayağa dikiliyordu. İçi kavruluyordu, kahroluyordu. Öfke ve kıskançlıkla doluydu. Kiraze o İstanbul'dan ayrıldıktan sonra evlenmişti. Onu beklememişti. Neden beklememişti? Kira kızın aniden gitmek zorunda kaldığını söylememiş olabilir miydi? Hayır, bunu yapamazdı ihtiyar kadın. Avuç dolusu akçe vermişti ona. Ordu yola çıkınca Kiraze'ye durumu anlatsın diye. Kiraze vefasızdı, acımasızdı, onu aldatmıştı. İşte kadın buydu demek. Öğrenmişti sonunda, evet, kadın buydu. Bir erkek ona ihanet etse yapacağını bilirdi. Kendi elleriyle sıkardı öylesinin gırtlağını. Ya da hançeriyle ayırıverirdi o kelleyi gövdesinden. Bir anda Ama bir kadın bir kadına, vefasız bir kadına ne yapılırdı? Saçlarına, o simsiyah saçlarına dolasaydı parmaklarını, korkuyla açılan o upuzun kirpikli, kömür karası gözleri görür gibiydi. Kıpkırmızı dolgun dudakları titretir titrerdi mutlaka. Kaltak diye bağırdı ona, kaltak. Ve sonra işte burada aklı da hayalleri de karışıyordu Burak'ın. Onu tutup çekiveriyordu kendine, acıta acıta bastırıyordu dudaklarını, o titreyen dudakların üstüne öpüyor, emiyor, ısırıyordu. Sonra da atına alıyordu, eziyordu onu bedeniyle. Diri göğüslerini, kalçalarını kızın inletiyordu kirazeyi, inim inim inletiyordu. At üstünde giderken bile bunlar gelip geçiyordu gözlerinin önünden. Alnı boncuk boncuk terliyordu, damarlarındaki kan gümbürdeyerek atmaya başlıyordu. Zonkluyordu bedeninin her zerresi ve kalbinden yayılan ağrılı bir sıcaklık önce karnını kaplıyor, sonra da kasıklarına doğru iniyordu. O zaman bir nara atıyordu. Ya baş alırız ya da baş veririz. Allah Allah! Bu narayı duyan şeytanla karşılaşmaktan beter oluyordu. Öldürme ve belki de ölme arzusuyla dolu, yapayalnız, çaresiz bir çığlıktı bu. Avusturya ile Almanya arasında kim bilir kaçıncı turlarındandı deli kuvvetler. Yine gün boyu at koşturup durmuşlardı. Sonunda bitap düşmüşlerdi. Ortalıkta kimseler görünmüyordu. Ne bir tüten baca, ne de bir kıpırdayan canlı. Gün batmaya yüz tutmuştu. Kenardaki koruluğa girdiler bir parça dinlenebilmek için. Ortalık yerde duramazdı bunca akıncı, bunca deli asker. Yaklaşan gecenin karanlığından önce sis inmişti sık ağaçların arasına. Sanki bir cadı masalında gibiydiler. Önlerindeki arkadaşlarını bile göremeden yavaş yavaş ilerliyorlardı. Çürümüş yaprakların kokusu sedir ağaçlarınınkine karışıyordu. Bir yırtıcı kuşun çığlığı duyuldu, sonra da bir hışırtı. Hemen palalarına sarıldı askerler. Pusuya düşmüşlerdi. Etrafları Almanlarla sarılmıştı. Göğüs göğüse girişti birbirine adamlar. Bir anda çığlıklar, naralar kapladı ortalığı. Atlar şaha kalkmaya çalışırken burunlarından dumanlar çıkarak kişniyorlardı. Gri tüllerle örtülü korunun hayvanları bile bu insanlar kadar vahşi olamazlardı. Çok değil, bir saat içinde deli kuvvetlerin büyük bölümü yok olmuştu. Kaçmayı başarabilen birkaçının dışında hiçbiri sağ kalmamış gibiydi. Almanlar cesetlerin arasında dolaşıp yaşayan var mı diye kontrol ediyorlardı. Burak Paşa'nın göğsünün sağ yanı olduğu gibi yarılmıştı. Ana rahminde bir çocuk gibi yatıyordu kımıldamadan. Ağzının kenarından akan kan pıhtılaşmaya yüz tutmuştu. İri yarı sapsarı sakallı bir adam bir tekmeyle onu ters çevirdi. Yanındakine döndü. Bu o dedi. Gebermiş, Tanrı'nın belası. Arkadaşı hemen kılıcını yukarı kaldırdı. Kellesini alıp götürelim imparatora. Yolumuz uzun, kokuşmuş, pis Osmanlı kellesi. Taşıyamayız. Kalkanıyla palasını al yeter. Az sonra Alman atlıları kalın sesleriyle zafer şarkısı söyleyerek uzaklaşıyordu. Buran eğri palası onu kuşanan adamın belinde atın temposuna uygun sallanıyordu hızlı hızlı. Koronun gerçek sahipleri ise ortalık sessizleşir sessizleşmez kendilerine bir ziyafet çekmenin sevinciyle kanlı kellelerin, deşilmiş karınların ve kopuk kolların bacakları üzerine çöküp karınlarını doyurmak için çoktan harekete geçmişlerdi. Balat. Kiraze gerçekten de evlenmişti. Burak'ı gözyaşları içinde beklediği günden hemen sonra uzun zamandır peşinde olan kuyumcu Levon'la nişanlanmış ve ertesi yazda evlenmişti. Onların nikahı şehzadelerin sünnet şenliklerine denk gelmişti. Yani bütün İstanbul şenlik yapar gibi olmuştu. Nahmiyaslarla Sarfatilerin düğününde. Onlar konuklarını bahçelerinde yedirip içirirken sultan da üç oğlunun sünnetinin şerefine iki hafta halkın karnını doyurmuştu. Kurulan panayırlarda bir yığın gösteri yapılmış, geceleri İstanbul'un seması rengarenk fişeklerle aydınlatılmıştı. Ester'in düğünü herkesin anı dağarcığına bu şenlik görüntüleriyle işlenmişti. Aradan iki yıl geçmesine karşın hala anlatılıyordu. O günler aynı tatlı, aynı coşkuyla. Sultanın servetiyle hiç kimse yarışa çıkamazdı ama doğrusu gelinin takıları da az göz kamaştırıcı olmamıştı. Tam 80 iri yakuttan yapılmış gerdanlık ve onun takımı küpeler. Her kadının aklını baştan alacak cinstendi. Kirazenin bir daha bunları çıkardığını hiç kimse görmedi. Gelin bu kadar görkemden, bu kadar ilgiden tabii ki çok hoşnuttu. Ama yine de pek güler yüzlü olduğu söylenemezdi. Bir tek annesi biliyordu onun gözlerinde saklı kederin nedenini. Ama bunu asla konuşamadılar. Zaten o geceden sonra Ester annesine son derece soğuk ve mesafeli davranmaya başlamıştı. Tıpkı bir zamanlar Rachel ile annesi arasındaki soğukluğa benziyordu bu. Rachel içi parçalansa da bunu düzeltemeyeceğinin bilincindeydi. Kızının mutlu olması için her şeyi yapabilirdi ama bu konuda çaresizdi. Anlatamazdı gerçeği ona ve kaderine razı olup sustu acılı anne. Ester'in evlenmiş olması ona yetiyordu. Gerçi gelin odasından iyi haberler alana kadar kimseye belli etmemeye çalışarak büyük bir heyecan yaşamıştı. Ama sonunda rahatlamıştı. Ester ve öbürü hala oğlum diye aklından bile geçiremiyordu. Büyük günahı işlememişlerdi. Düğünden sonra bir hafta boyunca Rachel yoksullara yemek dağıttı. Kendince Tanrı'ya minnetini gösterebilmek için. Ve işte Ester evleneli 2 yıldan fazla bir zaman geçmişti. Her şey yolunda görünüyordu. Leon Efendi çalışkan ve başarılı bir çocuktu. Ailesiyle birlikte 1515'te Venedik'ten gelmişlerdi. Cumhuriyet Yahudilere özel kıyafet zorunluluğu getirip bir gettoda yaşamaya zorlayınca yıllar önce kaçtıkları Engizisyon'un onları tekrar yakaladığını düşünüp apar topar İstanbul'a göç etmişlerdi. Kendileri gibi ince nice acıdan geçmiş, aklı başında düzgün bir aileydi Sarfatiler de. Rachel kızının bir düzen kurmasından ötürü her gün şükrediyordu Tanrı'ya ve sık sık sağ elinin orta parmağını tahtaya vuruyordu. Yalnız bir tek şey hafiften canını sıkıyordu. Ester kocasının dükkanındaki mücevherleri pazarlamak için saray haremine girip gelmeye başlamıştı. Nedense Rachel bundan huzursuz oluyordu. Her ne kadar kardeşine bu iş için yardımcı olan ve onu harem kadınlarıyla tanıştıran Soli bunun normal olduğunu, Ester'in diğer kiralar gibi kapı kapı gezmesi gerekmediğini, bir çeşit saray kuyumculuğu yaptığını söylese de ara sıra bilemediği bir sıkıntı dolaşıyordu Rachel'in ruhunda. Saraydan da haremde orada da olup bitenlerden hoşlanmıyordu. Bir kadının kocasının yanında çocuklarıyla mutluluğu paylaşarak yaşamak varken neden bir yığın tanımadığı insanın arasına girdiğini anlayamıyordu. Hele de kızına kiraze denmesine hiç katlanamıyordu. Neredeyse bir tek o Ester diyordu artık. Herkes benimsemişti bu adı. Hatta Ester'in kocası bile. Ama artık yorgundu ve karışsa da onu kimsenin dinlemeyeceğini düşünüyordu Rachel. Zaten Ester para kazandığı için öylesine övünüyordu ki kocası geçen gün kiraze bir haftada dükkanın bir ayda sattığından daha fazlasını satıyor demişti. Zaman değişiyordu. Para artık herkes için her şeyin önüne geçmeye başlamıştı. Rachel bunu da anlayamıyordu. Sonbahar güneşinin ılıklığına kendini bırakıp gözlerini kapadı oturduğu yerde. Kendi kendine mırıldandı. Zaten sen neyi anlayabildin Rachel de Toledo neyi anladın?